Ayrım 6.
Bir aşk bu resimler diyordum, ihtiyarlayan akşamlarda. Aşkı yazan kitaplar, şiirler okudum. Aşk için üzüldüm. Aşktan sevinçlerle donandım. Aşka aşık oldum. Gel gelelim, deniz kıyısındaki bahçedeyiz. Şaşılacak şey. Ada, köşk, çamlık derken yine orası. Fışırtılar. Şövalye karşısında kaldım. Ressam kadın başını kaldırıp şöyle diyecek. Bir gizem kalmalı. Her şeyle her şeyin arasında bir gizem kalmalı. Gravür. Baştan aşağı gizemken kupkuru bilgilerle yetinmiş gravürü tanımlayanlar. Fotoğrafın icadından evvel tahta veya bakır üzerine kazılan klişelerle basılan resimler o zamanlardaki manzara veya eşyayı göstermek itibarıyla mühim birer vesika mahiyetinde bulunmaktadır. Bunların çoğu bakır üstüne tığ kalemle kazılarak kağıda basılmış resimlerdir. Ağaç ve madeni satıhlar üzerine çukur veya kabarık olarak kazılıp üzerine mürekkep ve boya sürülerek kağıda basmak suretiyle yapılan resimler ve bu resimleri yapmak sanatı. Kazı ressamlarının en büyük maharet ve kudreti başka bir sanatkarın resmini kazıyla ifadede gösterdikleri sanatkarlıkta aranır. Hele sonuncusu, ona bakılırsa ressamın bütün gravürleri başka bir sanatkarın eserinden. Fakat tartışmaya ne gerek var? Bir gizemdi. Hem bize emanet edilmişti, hem de hepsine, bizden sonraki, bizim ancak düşleyebildiğimiz bir zamanda geri dönüleceği duyumsanmıştı. Yine de o paylaşmak isteği, neden yazarız, neden anlatmak isteriz ki? Başka ne olabilir paylaşmak isteği? Bence bunlar hiç de sanat sırrı olmamalıdır. Ne diye bizimle birlikte gitsin, sanki ne faydası var? Deminki sözümü geri alıyorum. Ressam bana deniz kıyısı dekorundayken bir gizem kalmalı demiyor. İşte daha geçen sonbahardı. Her şeyden kopmuştum. Dostlarım bana yabancı geliyordu. Her şeyi keskin siyahta ve keskin beyazda görmeye başlamıştım. Fakirler ve ensesi kalanlar, acı çekenler ve acımasızlar, mağluplar ve kazanmışlar. Gönlüm acıdan yana olsa bile o acıyı dindirecek gücü bulamıyordum, bilemiyordum. Daha kötüsü, yaşamda bir amacım, ereğim kalmamıştı. Günlerim bomboş geçiyor, ben de günlerin birer birer geçmesini bekliyordum. Yazıdan, çiziden buz gibi soğumuştum. Yazmana ne anlamı var, neyi değiştirecek, neyi değiştirebilir ki diyordum. Değerlerim, ölçülerim çökmüştü. Sabahları kalkınca sonbahara bakıyordum, yalnızca sonbahara. Usul usul ilerliyordu. Arka bahçelerdeki yaprak dökümü bir sabah yağmur, bir sabah örgün güneş. Eskiden kaygılanırdım. Yaz bitiyor üzüntüleri, bunlar da geçmiş, adeta onmuş, iyileşmişti. Öyküsüz yaşarken sönüp gitmiş değerlerime aldırışsız kalıyor, yeni değerler, yeni ülküler gereksinmiyordum. Kas katılık, donmuşluk ele geçirmişti öz varlığımı. Üstelik bütün toplumu böyle görüyordum. Karanlık işler çeviren, kirli paralar kazanan bir avuç kala torun dışında. Onların işi tıkırındaydı. Umutsuzluğa, boşluklara kapılmış, yarından güvensiz, kendini aşabilme yetisinden el ayak çekmiş toplumdan hoşnut, harıl harıl koruyorlardı düzenlerini. Fakat öfke bile duymuyordum. Vapura bindiğimin bile farkında değildim. Adalara giden vapur, tıpkı çocukluğumdaki gibi. Geçmiş günler geri dönüyor. Akordeon çalanlar şimdi karşıma çıkacak diye bekledim. Adalara giden vapurlarda akordeon çalınır mıydı? Yıllar var ki adalara gitmiyorum. Son gidişlerimde darbuka çalanlar kaplamıştı vapuru. Ama akordeonlar, mızıkalar, tepede, kır gazinosunda çam ağacına oyulmuş kalp. Kalbi delip geçen ok. Yazdan kalma bir gün diyordum ve bu söz çok hoşuma gidiyordu. Yazdan kalma bir gün. Bunu söyleyerek sonbahar günlerinde kış lodoslarında gezmelere gitmelerimiz, annem, babam, Yıldız Parkı, ablamla ikimiz derin soluklar alıyoruz. 1-2-3, 1-2-3... Derken sevilen her şeyi yitirmenin azabıyla baş başa kaldım. Ne akordeon sesi, Ne geçmiş günler, yazdan kalmalar. Bir daha görülemeyecek, yaşanamayacak yerlerin anıların etkisiyle bir sıla düşünür gibiydim. Plaj, kumsal, güneş, hepsi sılaydı. Kendi kendime insan maziyi rüyasındaki gibi görebiliyor diyordum. Eski sözcükleri art arda getirerek eski bir zamanı daha yakınımda bulacağımı sanmıştım. Rüya, mazi, tango sesi. Boşunaydı, bomboştum. Yüreğimde hissettiğim plajı ancak çok uzaktan görebiliyordum. Çocukluğumun hangi plajıydı bilmiyorum. Yaz, deniz kıyısı, buğular, ışıltılar, silme pırıltılardı. Kuma uzanmıştık. Kumdaki deniz kabuklarını saymaya çalışıyordum. Küçücük şeytan minareleri, küçücük midye kabukları, onları görmeyeli ne çok, onlar için ne çok üzülmüştüm. Büyüyünce kabuk değiştirirler demişti babam. Allah'ım, bunları neden hatırlıyordum? Böylece büyüdükçe başkalarının kabuklarını çalan küçücük deniz hayvanları tasavvur etmiştim. Sonra onların evlerini hep beraberlerinde getirip götürmeleri de olağanüstü gelirdi bana. Üst güverteye çıktım. Trenç kotlu bir adam cep telefonunu kulağına dayamış, bağıra çağıra konuşuyordu. Başka kimseler yoktu. Akordeon çalınmıyordu. Fakat ben hala plajdaydım. El ele tutuşmuş, denize giren genç kadınla genç adama, onları bir yerlerden tanırmışım, onları daha önce görmüşüm gibi bakıyordum. Çıkaramıyordum. Bir yerlerden dediğim giderek silindi. Hayır, onları bir yerden tanımıyordum. Bir kitapta okumuştum. El ele tutuşmuş denize giriyorlardı. İnce güz esintisinde bir takım şekiller, figürler uçuşuyor. Hepsi bana tanıdık geliyor. Gel gelelim neyin şekilleri, neyin figürleri olduklarını çözemiyordum. Büyük güneş, kendisinden başka her şeyi alevli karanlıklara sürükleyip duruyordu. Güneş altında plaj dolmuştu. Sabahki tenhalık, kim bilir hangi sabahtı, şüphesiz çok daha güzeldi ve buraya şiirli bir hava veriyordu. Şimdi ise çoluk çocuk aileler, hatta mayo giymemiş elbiseli yaşlı hanımlar, bir yığın insan gelmiş, gülüşüyorlar, birbirlerini itiyorlar. Denize girmek istemeyen çocuklar çığlık çığlığa bağırıyor. Dört bir yanımda mahşer kalabalığı. Mavi, deniz kızlarıyla bezenmiş kovaya kum dolduruyorum. Çok mutsuzum. Niye uzaklardaki bir ses gibi her şey? Her şey uzağımda. Kumdan sarayım ikide bir çöküyor. Öyle geliyordu bana. Plaj, deniz, güneş ve mutsuzluk. Aynı bulanıklık içinde büyük adada vapurdan indim. Tabii hiç tanımadığım bir büyük adaydı burası. Zaten öteki adaları da sezinleyememiştim. Onların iskelelerinde durmuş muyduk? Kınalı'yı, Heybeli'yi hatırlamaya çalışıyordum. Burgaz'ın meydanında rüzgarlar eserdi. Vapur yanaşmış mıydı? Büyük adadaki apartmanlara şaşkınlıkla bakarken yazdan kalma günün eriyip gittiğini fark ediyordum. Dumanlanıyordu hava. Gökyüzü kurşun rengine bürünüyor, sisler sarıyordu. Çocuk o sıra yanıma yaklaştı. Yüzünü seçemiyordum. Yalnızca iri kahverengi gözlerinin etkisi altındaydım. İşaret ediyordu. Eli kas katı, parmakları perde ayak gibi açılmış, adeta cansız. Fakat el işaret ediyor. Niye işaret ettiğini kavrayamıyordum. Bir iki adım yürüdü. İri kahverengi gözlerini kaybettim. Sonra yine dönüp baktı ve gözler oyuklarındaydı. Kısılıp kalmış el yeniden işaret etti. Ancak o zaman işaretin bir çağrış olduğunu ayırt edebildim. Ben de bir iki adım attım. Çocuk tekrar yürüdü. Tekrar arkasına bakınca gözler gelip gelmediğimi anlamaya çalışıyordu. Sonra daha da tuhaf şeyler oluyordu. Hava adam akıllı serinlemişti. Dediğim gibi sislerle kuşatılmıştık. Bununla birlikte sis yer yer dağılıyor, yukarılardan toprağa çöküyor, bir takım tuhaf görünümler ortaya çıkıyordu. Mesela martılara doğru koşuyordum. Sarsak adımlarla ilerlememe karşın upuzun bir sahilde, ki büyük adanın sahiline hiç benzemiyordu, upuzun bir sahilde koşuyor, martılara erişmeye çabalıyor. Ben yaklaştıkça martılar hep birden uçuyorlar, kanat çırpışları altında kalıyordum. Çocuğa gelince, iskeledeki tek faytonun önünde durmuştu. Bu fayton tıpkı Nigar Hanım gibi bütün süslerinden, yaz süslerinden, şenliklerinden soyunmuş, ıpıssız kalmıştı. Kimsin sen diye sordum. Çocuk gülümsedi. Bu fayton ne? Az öncesine kadar fark etmediğim faytoncu, bin beyim dedi. Kırklarında hayli çökmüş bir adamdı. Dumanlara, sislere sarılmış, çehresi sapsarı, kuru dudakları arasından gördüğüm dişleri adeta kahverengiydi. Sağanak gelecek. Çocuk faytona binmişti. Anlayamıyordum. Faytoncu sağanak gelecek diyor. Yine hafifçe aralanan sislerden gördüğüm kıyıda müthiş bir yaz günü, karpuz yiyen çocuklar, yeşilde sarı benekli kabuk, kıpkırmızı dilim, simsiyah çekirdekler, karpuz dilimi çocukların ellerinden ayrılı, sıyrılı vererek tek başına nötrmört boyası çatlamış, fakat hala yemyeşil, sapsarı, kıpkırmızı, simsiyah. Niye deniz kıyıları beraberinde hep karpuz getirir? İtiraz etmeye, nereye gidiyoruz, nereye gideceğiz diye sormaya gücüm kalmayarak arabaya bindim. İlk yağmur damlaları, kuru yapraklarına güzün. Faytoncunun söylediği çıkacak galiba, iri damlalar birden bastıracak. Oysa deniz kıyısında dingin sonbahar gecesi başlıyordu bu kez. Mürdüm eriğinin morumsu siyahında, siyahımsı morunda bir akşam. Deniz, keskin lacivert çırpınıştan ibaret bir çizgi olmuştu. Yıldız yıldız ışıklar dökülüşüyordu denize, yansımalarla. Deminki karpuz yiyen çocuklar çoktan çekip gitmişler. Kıyı yapayalnız, hatta esintili, sanki kendi alın yazısına dalıp gitmiş. Senelerce yazlar, senelerce sesler, sevinçten örülü çığlıklar. Sonra sadece gecenin çıtırtıları. Hem yaz günü, karpuz dilimli natürmort, hem sonbahar gecesinin lacivert denizi çarçabuk silindiler. Apartmanlı adada faytonla yol alıyorduk. Bununla birlikte manolya ağacı karşı koyuyordu. Zehir yeşili yaprakları arasından beyaz çiçekleriyle manolya kokusu bulutu kesilmişti. Onu boğaz içinde, yalı bahçesinde görmüşken, şimdi yine üstelik adada karşılaşmamızdan tuhaf bir hoşnutluk duyuyordum. Koskocaman bir ağaçtı. Öyle çok çiçeklenmiştik ki. Bir an duralım istedim. Manolya'yı görmek istiyordum. Faytoncunun yanaşmayacağını bilir gibiydim. Ağacın görüntüsü ısrarla sürüyordu. Kalın etli yapraklarının sararmışlarını hızla toprağa düşürüyor, küçük bir manolya yaprağı mezarlığı oluşturuyordum. İnsan onlardan devşirsem, her birinde hayatın sayfalarını çevirircesine onlarda hayatı okusam istiyordu. Derken köşkler birer ikişer ortaya çıktı. Hep dumanların boğduğu. Dumanlar ne kadar boğarsa boğsun, kül rengine ne kadar dönüştürürse dönüştürsün, bu masal köşkleri çocukluğumun harikulade kremalı pastalarını andırıyordu. Çilek, ahududu, fıstık, limon kabuğu renkleriyle. Sonra dumanlar daha baskın çıkıyor. Kremalı pasta köşkler ölüm sessizliğine bürünüyorlar. Alacaları soldukça içlerinde yaşanmış asıl hayatları söylemeye koyuluyorlardı. Zenginliğin, varlıklı, rahat, geniş yaşamaların seslerini, sözlerini işitemiyordum da, küçük hizmetçi kızların, evlatlıkların, ahretliklerin keskin hıçkırıklarıyla baş başa kalıyordum. Kahkahalar, şarkılar. O acımasız şenlikler geçip gitmiş, izleri bile kalmamış, kesik kesik hıçkırıklar, açık denizlere, enginlere açılmak, onlara seslenmek istercesine yankıyor. İnce çığlıkları, keskin hıçkırıkları bir işitiyor bir işitemiyordum. Şaşırtıcı olan, içe atılmış gözyaşlarının kararttığı köşklerin çok geçmeden eski renklerine kavuşması, bu arada Madame Juliet'in köşkünün de Venedik kırmızısı panjurları ve bembeyaz görkemiyle gözümün önünden geçmesiydi. Sanki zaman geçmemiş, hayır hiçbir şey olmamış, görkem, servet, kötülük korunmuş. Madame Juliet'in yasemensiz bahçesinde tavus kuşunu da yelpaze gibi açılmış kuyruğuyla buluvermiştim. Erkek tavus kuşu. Sisleri delip geçerek dolaşıyor ve biz onu öldü sanmışken ölüme meydan okuyor. Ancak bulaşık yıkayan besnemelerin yer silen kaba elli kadınların ölebileceğini söylüyordu. Gördüklerimi faytoncu görüyor muydu bilmiyorum. Fakat aklımdan geçenleri hissetmişçesine gülümsüyor, yağmur altında giden atları dostça kırbaçlıyordu. Yağmur şiddetlendikçe dumanlar dağılmış, sis inmişti. Dumanlar dağıldıkça çocuğu, iri kahverengi gözlü çocuğu tanıyordum. Çocukluğumdu. 8-9 yaşlarım, o ürkek, çekingen, dünyayı anlayamaz. Kahverengi, pas rengi bakış, pas rengi göz bebekleri. 8-9 yaşlarımdaydım. Faytonda, şimdiki halimin yanında oturuyor, 50'sine aşkın, bezgin, içi kararmış adama yukarısını, tepeyi işaret ediyordum. Ya da 8-9 yaşlarındaki çocuk, faytonda yanımda oturuyor, bana yaşlılığın eşindeki yorgun insana gülümseyerek tepeyi, hep tepeyi işaret ediyordu. Önce çalgılı kutulardan gelen müzik seslerini işittim. Çocuğun kas katı parmakları perde ayak eliyle işaret ettiği tepeye, bahar ağaçlarına, çamlara, harap köşke daha bakmamışken, başımı yukarılara çevirmemişken, müzik sesleri arasında La Paloma'ya tesadüf edemiyordum. Daha çocukluğumla diz dize oturuşumun şaşkınlığı geçmemişti ki, çalgılı müzik kutularının seslerinden bugüne kadarki hayatımın duyguları, endişeleri, düşünceleri, umut ve umutsuzlukları, hayal kırıkları, gözlemlerim, izlenimlerim, öyküler, tasarılar hepsi fışkırıyor, dağılıyor, savruluyor. Savrulurken hepsini bahar ağaçlarının beyaz, pembe, vişne çürüğü çiçeklerini kuşatıyor, yine bir araya getiriyordu. Ama niye La Paloma'yı işitemiyordum? Faytoncu bizi harap köşkün bahçe kapısında bıraktı. Gerçi bahçe kapısının bir kanadı yok olmuş, geriye kalan kanat eğilip bükülmüş, bahçe herkese açık kala kalmıştı. Bahar çiçeklerinden, taze yapraklardan yağmur damlaları süzülüyordu. Köşke girdiğimizde bomboş odalarla karşılaştım. Kaygan, yosun tutmuş eşik, boş sofa, faytoncuya para vermediğimi düşünüyordum. Kırık camdan kireç badanalı, kabarmış, pul pul dökülmüş, duvara yürümüş, yaşamak isteyen, aldanmış sarmaşık. Ressamı üst kattaki odada, buraya daha önce mutlaka gelmiş olmalıydım. Asla düşlerin odası değildi. Penceresinden bakmış sabahın ışıklarını, denizdeki vapuru, yelkenliği, buğular içindeki adaları, buğular içindeki uzak sahil şeridini görmüştüm. Vapur iskeleden ayrılmış, yelkenli süzülüp gitmişti. Yaz rüzgarları esmişti pencereden odaya. Çam ve yasemen kokularını ciğerlerime çekmiştim. İncikli cincıklı, cincıklı boncuklu odada, kuruyup kalmış güllerin bezediği vazolar, diri ciltli kitaplar, daha bir sürü şeyin arasında tek başına bulmuştum. Küçük bir resim tutuyordu elinde. Kıpkırmızı etli, simsiyah çekirdekli karpuz dilimi, yeşil kabuk, sarımsı benek, filizi, yol yol damar, natürmort. Yağlı boya resmi, ipek örtülü küçük masaya bırakırken gülümsedi. Annem yapmıştı. Hiç anlayamadığım, ressama iki kişilik ve tek kişilik konukluğumdu. Hem ben, bezgin, orta yaştan yaşlılığa geçti geçecek yapayalnız adam, hem müzik kutularından La Paloma'lar dinleyen çocuk, hem aydınlık gün, deniz, gökyüzü, hem kurşuni renk, sağanak, hem iki mevsim. Sonra yine anlayamadığım, bu resmin ipekli kumaşlara yapılması gerekirken kalın bir mukavva üstüne yapılmış olmasıydı. Fakat bunlara fazla kafa yoracak zamanım yoktu. Eflatunlu, sarartılı bir aylanın donuk ışığına bürünmüş, uzun kirpikli büyük gözleri, galiba koyu yeşil, saçları beyaz, geçmiş zamanın uzun, bol etekli jüponlar, kendisi de geçmiş zaman gibi duran olağanüstü kadına bir şeyler söylemeliydi. O hala gülümsüyordu. Çocuğun da ona gülümsediğini gördüm. Sanki birbirlerini tanıyorlardı. Sanki çocuk buraya, harap köşke, geniş bahçeye her gün gelmişti, yaz boyu. Gözleriniz yorgun dedim. Sanki işitmemişti. Daha doğrusu işitmişti de ses benden gelmemişçesine çocuğu dinler gibiydi. Acıdan ve mutluluktan dedi. İkisini bir arada yaşadım. Öncesiz sonrasız ateşe kavuşabilmek için kendimi yaktım. Bir kıvılcımdım. Benliğimi yok edince ateşle birleştim. Çocuğun yanına geldi. Hafifçe eğildi. Henüz anlayamazsın fakat sana anlatmam gerekiyor. Ezgileri sizde. Evet, müzik kutularından. Kırık balerinler harikuladeydi. Kırılmışlık güzel. İnsanı kibir ve gururdan kurtarır. Doğrulmuş, pencereye doğru yürümüştü. Burma burma sarılıp toplanmış tül perdelerin ortasında duruyor, uzaktaki denize, enginlere bakıyordu. Beni buraya çeken, şüphesiz ki istencim dışında gelmiştim. Koşulları gözden geçirmeye çalışıyordum. Artık her şeyde, tiyatro dekorunda gördüğüm yalı bahçesinde, manolya ağacında, dalgaların seslerinde saymaya çalıştığım küçücük ve kumlara karışmış şeytan minarelerinde, çiçek, giysi, insan bezemeli çini sobada, hıçkırıklarda, darmadağınık fakat beni hep buraya getiren sebepler olmalıydı. Başım zonkluyordu. Kadın çocuğa döndü. Bir gece dedi. Yaz sonunda bir gece. Çok sonra büyüdüğünde geçip giden hayatta artık usanır, yıkılır gibi olduğunda. Açık pencere önünde ya da balkona çıkmışsın. Yıldızlar göreceksin. Büyük, parlak yıldızlar. Sönük hayatlardan, sönük kandil ışıklarından, kendi kendisinin mumyası olmuş insanlardan kurtulduktan sonra bir hiç olmayı göze aldığında, bunu istediğinde, çok istediğinde. Öyle kaç kez açık pencere önünde ya da balkona çıkmışsam yıldızlar görmüştüm. Öylesine uzaktaydılar ki bana hiçbir şey söylemezlerdi. Birçoğunun ölü yıldız yansıları olduğunu bilerek bu ışıkları, bu ışıltıları anlamsız bulurdum. Sanatkar içimden geçenleri sezmişçesine gel gelelim gözleri hep çocukluğumun gözlerinde itiraz etti. Hiç kimse olunca zamandan kurtulursun. Ölü yıldız yansıları diye bir şey kalmaz. Ölü yıldızlardan da kurtulursun. Aşkı kaybedince mi diye sordum. Sesim boğuktu. Hayır, aşkı asla kaybetmedim. Ayrılmak ve kavuşmak diye bir şey yoktur. Yalnızca kavuşmak vardır.